18. ayrım. Türklerde aile ve kadın erkek ilişkileri hakkındaki yeni çalışmamızda ayrıntılı biçimde ele alacağımız gibi, göçebe ruh halinin bu özellikleri, Türk modernleşmesinin bir türlü modern bir çekirdek aile özelliklerine sahip olamayışımızın da en büyük müsebbipleri arasındadır. Ailenin, akrabalığın Türklerdeki yeri ve biyolojik yakınlığı olan kişiler arasındaki bağlar çok güçlüdür. Kadının, göçebe Türklerde diğer topluluklara göre müstesna bir yeri olduğu tartışmasız bir gerçektir. Ama bu gerçek, Türklerin kadın erkek ve aile ilişkilerinde kendine özgü birçok başka sorunlar olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Güçlü aile ve akrabalık bağlarımız kendisini dilimizin yapısında da gösterir. Hint-Avrupa dil ailesinden Fransızca, İngilizce ve Almanca'da akrabalık adları incelendiğinde, bunlarla Türkçedeki adlandırılışlar, kavramlaştırmalar arasında büyük bir fark ortaya çıkar. Bizim enişte, bacanak ve kayınbirader olarak ayrı ayrı sözcüklerle dile getirdiğimiz kavramlar için onlarda tek bir sözcük vardır. Ayrıca her biri ayrı kavramlar olarak yerleşmiş baldız, elti, görümce ve yengenin yerine de bu dillerin her birinde tek bir sözcük kullanılmaktadır. Bu dillerden başka bir aileden, Fin-Ugor dillerinden olan Fince'de de hala ve teyze aynı göstergeyle tati anlatılmaktadır. Aksan, 2008, sayfa 21. Bize göre Türklerin akrabalıkla ilgili kavramlaştırmalarında bu denli teferruatçı oluşlarının nedeni, aile ve akrabalık ilişkilerine verdikleri önem ve itaat kültürleriyle alakalıdır. İtaate dayalı toplumlarda herkesin konumu, mevki ve makamı en ince ayrıntısına kadar tanımlanmalıdır ki, kimin kime itaat edeceği belli olsun. Bu itaate bağlı düzenleme Türk aile yapısında çok açık bir biçimde kendini gösterir. Yine birçok dilde Türkçe'de ayrıntılı olarak yer alan ağabey, abla gibi kavramlar yoktur. Aynı durum yukarıda sözünü ettiğimiz gibi devlet ve iş yönetimi için de söz konusudur. Eski zamanlarda unvan bildiren kelimelerin en çok Türkçe'de olması gibi, Karatay 2006 sayfa 77, bugün de dünyanın hiçbir dilinde Türklerin idari sistemindeki kadar mevki ve makam adlandırması görülmez. Birbirine bu kadar sıkıca sarılmış ve itaat sistemiyle zamklanmış, aile içinde bile bırakın karar alma süreçlerinde demokratik işleyiş olmamasını, söz söyleme sırasının dahi adı konarak önceden belirlendiği, büyüğün küçüğe tabi olmasının beklendiği bir sistem içinde yaşayan insanların ayrışmaları belki de yüzyıllar alacaktır. Ama Türk yaşam kültürünün modernliğe açık yanlarının da olduğunu kabul etmek gerekir. İtaat dayalı bir aileyi ve toplumsal sistemi, namusun her dönemde çok önem taşıması, tek eşlilik, doğurganlığa ve erkek çocuğa verilen değer, Aksan 2008, sayfa 76-84. Pekiştiriyor olsa da, kadının toplumdaki müstesna yeri tarih boyunca Türk grup davranışının temel görünümleri arasında yer alır. Göka, 2006A, sayfa 151-170. Bu Türklere özgü, tam peder şahiliğe asla uymayan görünüm, hala konar göçer olan Yörük ve Türkmen topluluklarında daha bariz olmak üzere tüm Türk toplumunda varlığını sürdürmektedir. Eski Türk toplumlarıyla bugün onların mirasının en belirgin taşıyıcısı olan halen konar göçer Yörük ve Türkmen toplulukları arasında yalnızca tek bir noktada fark ortaya çıkmıştır. Eski Türk toplumları dış evlilik yapan, egzogamik, yapıdayken göçebe Türkler çeşitli nedenlerle iç evlilik yapan, endogamik, özellik gösterir hale gelmişlerdir. Eröz, 1991 sayfa 53, bu durumu eski Türk göçebelerinin aksine Anadolu göçebelerinde endogami hakimdir. Bu Türk kavmini yabancı anasırdan korumak, tecrit etmek endişesinin mahsulü olsa gerektir. Kat'i şekilde dışarıdan kız alıp verme yoktur diye ifade eder. Egzogamiden endogamiye dönüşümün tarihsel nedenlerini görmek çok kolaydır. Halen konar göçer olan Yörük ve Türkmen topluluklarının kendilerine benzeyen bir başka topluluktan kız alıp vermek için pek şansları kalmamıştır. 39 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Türk aile yapısının tarihte ve şimdi gösterdiği özellikler oldukça karmaşık ve tartışmalı bir konudur. endogami ve egzogami ile ilgili olarak da bir fikir birliği sağlanabilmiş değildir. Biz tartışmaların sürdüğü genel çerçeveye göre bu saptamaları yapmak durumunda kaldık. Bu tartışmaların ayrıntısı için bakınız Aksoy 2007 sayfa 43-74. Dipnot açıklaması bitti. Toplumsal yaşamımızda birçok başka göçebelik görünümü vardır. Göçebe ruh halimiz gündelik hayatımızın birçok yerine sızmıştır. Göçebeliğin bugünkü davranışımıza, psikolojimize etkisini incelerken bakmamız gereken bir noktada kentlileşme, uygarlaşma sürecinde ortaya çıkması beklenen öz denetim ve duygu denetimi alanındaki farklılıklardır. Uygarlık konusuna ilk kez psikolojiyi de işin içine katarak ve insan davranışlarının özel bir biçimi olarak bakan Norbert Elias, 2000, sofra adabından konuşma biçimlerine, doğal ihtiyaçlarla ilgili tavırlardan kadın-erkek ilişkilerine ve saldırganlık duygusundaki dönüşümlere kadar birçok alanda uygar denilen tutumların altındaki duygu denetim modellerini ve standartlarını batılı insanlar için gösterebilmiştir. Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de batı tipi modernleşme süreçleri yaşanmaktadır. Bu nedenle batı tipi modernleşme sürecinde kat edilen aşamalara bağlı olarak Türk insanının davranışlarında da değişiklikler olmaktadır. Pekala, öz denetim ve duygu denetimi alanında henüz batı tipi modernleşmenin tam olarak etkisini gösteremediği davranışlarımızda göçebe ruh halimizin görünümleri şeklinde değerlendirilebilir. Kırknoğlu dipnot açıklamasını okuyorum. Norbert Elias'ın batı toplumu için yaptığı uygarlaşma sürecinde duyguların, dürtülerin ve davranışların bir öz denetimden geçerek insan ilişkilerinde nezaket ve zarafetin egemen olması araştırması gerçekten çığır açıcıdır. Ama batılı olmayan toplumlara birebir uygulamaya kalkıldığında saçma değerlendirmelere neden olabilir. Örneğin Norbert Elias'ın dev çalışmasının etkisiyle İnsan ilişkilerinde inceliğe ve nezakete dayalı uygarca tutumların kapitalizmle birlikte yalnızca batıda ortaya çıktığı düşünülmeye başlamıştır. Bu tamamen hatalı bir çıkarımdır. Her toplumun duygu, davranış ve dürtüler açısından kendi öz denetim mekanizmaları, bir başka deyişle adab-ı muaşeret anlayışı vardır. Örneğin tüm yaşama dair önerileri olan İslamiyet'in nasıl bir uygarlık ve uygar davranış kalıpları oluşturduğu da Japonların ve Çinlilerin toplumsal davranış ritüelleri de yaygın olarak bilinir. Türklerin İslam dairesine girdikten sonra duygu, davranış ve dürtülerini daha çok İslam dininin öngördüğü biçimde denetledikleri söylenebilir. Ancak İslamlaşma öncesinde de uzun bir tarihsel geçmişleri bulunan, sözlü kültür dairesinde yaşayan göçebe, hayvancı, savaşçı bir topluluk olan Türklerin kendilerine has denetim sistemleri vardır. Bu onların bugüne kadar getirdikleri kalıp sözlerinin incelenmesi sayesinde rahatlıkla görülebilir. Türkçedeki kalıp sözlerden bazıları aynı zamanda ince bir terbiyelilik belirtisi içermekte. Bu nitelikleriyle Türk toplumunda bireyler arasındaki ilişkilerde gösterilmesi adet olan saygılı davranışı da sergilemektedir. Örneğin bir kimseyle konuşulurken orada bulunmayan bir başkası övülmek istendiğinde dinleyenin bundan alınmaması için söylenen sizden iyi olmasın sözü bunlardan biridir. Kendisinin ya da bir başkasının hastalığından söz edenin üzerinize sağlık ya da afiyet deyişi yine aynı niteliktedir. Hele hele bugün artık pek duyulmayan bir söz vardır ki iğrenilecek bir şeyi anan kimse tarafından yüzünüze güller biçimde kullanılmaktaydı. Örneğin, çocuk yüzünüze güller durmadan kusuyordu. Türk toplumunda konuşma sırasında kaba bir söz söylenmesi gerektiğinde dinleyenin bundan rahatsız olmaması, söyleyenin de kaba konuştuğu izlenimi vermemek istemesi nedeniyle sözüm meclisten dışarı ya da sözüm yabana dendiği, bugün artık daha az kullanılan haşa huzurdan sözünden yararlanıldığı da bir gerçektir. Bir kimsenin konuşmasını keserek bir şey söylemek istendiğinde sözünüzü balla kestim ya da sözünüzü unutmayın denmesi de ince bir terbiyelilik belirtisi sayılmalıdır. Bir kimseye bir şey armağan ederken kimi zaman armağanın fazla değerli olmamasından üzüntü duyularak kimi zaman da söylenmesi gelenek olduğu için size layık değil ama ya da kusura bakmayın sözlerinin kullanılması yine aynı eğilimin ürünüdür. Bu bağlamda çoğu kez çam sakızı çoban armağanı denildiği de duyulur. Aksan, 2008, sayfa 171-172. Gerçekler böyledir. Ancak Norbert Elias'ın çalışmasının hatalı yorumlarını engellemek için asıl olması gereken, bu tür bilimsel araştırmaların kendi toplumumuz için bizim tarafımızdan yapılması ya da daha önce yapılmış olan çalışmaların, Çıkın 2009, Meriç 2007, ayrıntılandırılarak ve tarihsel derinliğe doğru ilerletilerek sürdürülmesidir. Dipnot açıklaması bitti. Modernliğin en temel unsurlarından birisi her ne kadar bireyleşme olarak tanımlansa da, Taylor 1995, modern birey, başkalarının haklarına riayet etmeyen, alabildiğine bencilce davranan bir kimsedir. Tam tersine modernlik, kendi bireyliğini olduğu kadar başkasınınkini de tanımayı, onun hukukuna da saygı göstermeyi ve ona göre bir davranış geliştirmeyi ve bu davranışları içselleştirmiş bir otorite ile kendi kendine düzenleyebilmeyi gerekli kılar. Beşeri bilimlerde bireyselleşme ve otoritenin içselleşmesi kapsamında ele alınan tüm içeriklere uygun olmayan, bizi başkalarının hatta birbirimizin kaba saba diye nitelediği, çağdaş yaşama uymadığını söyleyerek kınamaya yeltendiğimiz tüm tutum ve davranışlarımız, aslında göçebe geçmişimizin bugünle uyuşmayan miraslarından başka bir şey değildir. Çünkü doğrudan doğruya öz denetim ve duygu denetimi anlamında tamamıyla modern olamamaktan dolayı, onlar sözde daha modernleşmiş olanlarımıza kaba saba, hoyrat ve bencilce gelir. Tüm İslamlaşma ve Batılılaşma tarihimizdeki geniş yığınları oluşturan Türklerin azınlıktaki ama eğitilmiş ve genel olarak yönetici konumundaki Türkler tarafından beğenilmeyen tutumlarını bu çerçevede ele alabiliriz. Haddizatında günümüzde popüler kültürün bir parçası haline gelmiş Beyaz Türkler kavramının ve Türkleri akıllarınca alaya alan popüler yayınların müsebbibi de bu değerlendirmedir ve kaynağında modernlikle uyum sağlayamayan göçebe geçmişimiz bulunur. Aynı şekilde daha önce ele alınmış ve birçok nedeni üzerinde durmuş olduğumuz Göka 2008A sayfa 159-165. Ülkemizdeki trafik keşmekeşinde de bir türlü modernliğe uyum sağlayamayan göçebe geçmişimizin payının bulunduğunu da söyleyebiliriz. Gösteriş ve şatafat merakımızı trafikte de sürdürmekten, otomobile ata biner gibi binmekten, yollarda arazideymiş gibi davranmaktan, modern uygarlık ürünlerine alışamamaktan, göçebelik kalıntısı bir aymazlıkla başkasının haklarına riayet etmemekten bahsedebiliriz. Tamamen bireyselleşme ve ötekinin de bireyselliğini anlayıp ona saygı çerçevesinde yol alması gereken trafik, belki Hindistan'daki gibi kaotik denemese de, hırsın ve rekabetin dışlaştığı tehlikeli bir oyuna benzemektedir. Gerçekten de trafikteki tutumlarımız en özet haliyle bir cirit oyununu andırmaktadır. Kendi modern taşıtlarını atı gibi kullanan ve adeta atına daha ileride bir yer bulmak gailesiyle başkasının haklarını ve trafik kurallarını ihlal etmekte beis görmeyen birisi, henüz otoriteyi içselleştirmemiş, kendisinin ve başkasının bireyliğinin farkında olmayan, göçebe bencilliğiyle hareket eden, modern dünyada göçebe ruh haliyle yaşamaya çalışan bir kimsedir. Dün, henüz modern uygarlık gündemde yokken, Türkler henüz uygar bir toplum olarak Batı'nın meydan okumasıyla karşılaşmamışken, ama İslam dairesine girip iyi Müslümanlara olmaya gayret ederlerken, yine böyle ithamlara maruz kalıyor, göçebelikten kaynaklanan bu tutum ve davranışları bir türlü beğenilmiyordu. Göçebe geçmişin mirasıyla İslam uygarlığının Türk zihniyetinde ve psikolojisinde birleşmesi, alışık olmayanlara tuhaf gelen bambaşka bir senteze yol açıyordu. Aynı tuhaflık bugün modern Batı ile karşılaşmamız sırasında da gündeme geliyor. Okuyucu notu. Tuhaflık kelimesinden sonra parantez içinde ünlem işareti konulmuş. Okuyucu notu bitti. Kendimize özgü bir biçimde modernleşme çabalarımız pek takdir görmediği gibi bir türlü iyi modernlerden olamadığımız için kıyasıya eleştiriliyoruz. Hem gerçekten batılı olanlar eleştiriyor bizi hem de biz birbirimizi çağdaşlık kırbacıyla epeyce hırpalıyoruz. Türklerin İslamlaşması süreci boyunca İslam dünyasında Türklere karşı takınılan tutumla, batılılaşma, çağdaşlaşma süreci boyunca yaşanan karşılıklı psikolojik serüvenler arasında Türk göçebe ruh halinin yadırganması, hatta aşağılanması açısından inanılmaz derecede şaşırtıcı bir benzerlik vardır. 41 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri yalnızca inanç değişikliğiyle ilgili değildi. Tabii ki aynı zamanda göçebe bir topluluğun yerleşiklik esasına göre işleyen İslam uygarlığı dairesine girmesi anlamına da geliyordu. Türklerin İslamiyet'i neredeyse topyekün elde etmelerinin nedenleri bilim dünyasında çok tartışılmıştır. Eski Türk inançları ile İslamiyet arasındaki benzerlikler, Araplar ile Türkler arasında yoğun ekonomik ilişkilerin varlığı, İslam uygarlığının her alanda çağın en üst uygarlığı olması, Müslüman şeyh ve dervişlerin yoğun dinsel propagandaları, Araplarla uzun süren savaşlar sonucu uygulanan baskılar ve yok etme politikaları, bu tartışmalarda en çok dile getirilen görüşlerdir. Müslüman Arapların da tıpkı Türkler gibi göçebe bir geçmişe, potlaç kültürüne sahip olmalarının Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerine etkisi üzerinde de durulmuştur. Adanır, 2004, sayfa 267. Biz bu tartışmaları çok önemsemekle birlikte, Türklerin İslamlaşmaya başlaması sırasında artık İslam dünyasının kentlilik temeli üzerine işleyen bir uygarlık olduğu, Türklerin İslamiyet'le karşılaşmasının göçebe bir topluluğun yerleşik bir uygarlıkla karşılaşması olarak ele alınmasının daha doğru olduğu düşüncesindeyiz. Bu nedenle Türklerin İslamiyet'le temas etmeleri ve İslamiyet'i kabul etmelerinden itibaren Arap dünyasındaki Türk algısıyla, modern Batı ile karşılaşmaları ve modernliği hayata geçirmeye başlamalarından itibaren Batı dünyasındaki Türk algısı arasındaki benzerliğin incelenmesinin önemli sonuçlar verebileceğini düşünüyoruz. Bugüne kadar ilginç bir biçimde akademide bu konu adeta yok sayılmış. Hazreti Peygamber'in Türkler hakkında söylediği övücü sözler, paralı Türk askerlerinin İslam ordularındaki başarıları, Türklerin İslam'ın kılıcı olmaları gibi bahisler içinde adeta erimeye ve unutulmaya bırakılmıştır. Dipnot açıklaması bitti. Her neyse, Türklerin karşılaştıkları ve içinde yer almaya çalıştıkları İslam ve modern uygarlıklar karşısında yaşadıkları güçlükleri ve bu güçlüklerin benzer yanlarını başka araştırmalara bırakalım. Biz bu kitapta yalnızca Türklerin uygarlıklarla karşılaşmalarında eleştirilen, beğenilmeyen, kaba saba bulunan özelliklerinin göçebelik mirası, göçebe ruh halleri nedeniyle olduğu saptamasını yapmakla yetiniyoruz. Göçebe ruh halinin ayrılmaz bir parçası da göçebelikle ilgili psikolojik savunma düzenekleridir. Toplumsal psikolojimiz, göçebeliğin özellikle göçebelik yaşantısının temel görünümü olan mekanla iğreti ilişkinin ortaya çıkardığı sorunlardan ve sıkıntılardan kurtulmak, bunlarla baş edebilmek için bir takım yollara başvurur. Şimdi aslında göçebe ruh halinin içinde ele alınması lazım gelirken, karışıklığı önlemek amacıyla ayrı bir başlık açarak inceleyeceğimiz göçebelikle ilgili psikolojik savunma düzeneklerine geçiyoruz. Göçebelikle ilgili psikolojik savunma düzenekleri. Göçebe yaşam tarzı, kendine özgü bir ruh hali, bir zihniyet, bir davranış kalıbının yanı sıra, ortaya çıkan sıkıntılarla baş edebilmek için de savunma düzenekleri oluşturur. Toplumsal psikolojimizde yüzyıllar boyunca önemli bir yer tutmuş olan göçebe ruh halinin nasıl kısa sürede ortadan kalkması beklenmiyorsa, bu göçebe ruh halinden kaynaklanan savunma düzenekleri de toplumumuz uzunca bir zamandan beri yerleşik yaşama geçmiş olmasına rağmen bugün bile devam etmektedir. Göçebelikle ilgili savunma düzeneklerinin varlığını sürdürmesi, bugün toplum olarak karşılaştığımız sorunlarla, sıkıntılı durumlarla psikolojimizin aynı şekilde baş etmeye çalıştığı anlamına gelir. Biz, toplumsal psikolojimizin göçebelikle ilgili savunma düzeneklerini belli başlıklar altında sınıflamaya çalıştık. Bu savunma düzeneklerini yeterince iyi anlayabilirsek, karşılaştığımız sorunlar karşısında verdiğimiz tepkilerin de daha iyi değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Şimdi sırasıyla bu düzenekleri ele alalım. Dünyayı mekan tutup vatanı kutsallaştırma. Göçebenin ruh halini büyük ölçüde yaşadığı mekanla kurduğu iğreti ilişkisi belirlemektedir. Göçebe, yarın buralardan çekip gidiverecek gibidir. Zihninde denkleri hep sarılı, kervanı her an hazırdır. Göçebenin dünyasında duvarlar yoktur. Evren onun gözünün görebildiği ufuklarda sonlanır. Bu nedenle kendisini evrenin merkezinde hisseder. Yüce gök ile yağız yer arasındadır. Ayakları yerdedir ama sürekli hareket halindedir. Gök ise üzerinde sonsuz bir kubbe gibi uzanır. Varoluşu mekana kayıtlı değildir. Sürekli hareket eder, gider, görür. Ama bu söylenenler, daha önce uyardığımız gibi bir göçebelik romantizmine yol açmamalıdır. Yaşama tarzı olarak göçü seçmiş olan göçebe, sonsuz bir özgürlüğü doyasıya kat etmenin hazzına gark olmuş değildir. Tümüyle doğaya bağımlılık ve çoğu zaman yarın ne olacağını bırakın bilmeyi, kestirimde dahi bulunamamak, göçebeyi oldukça yüksek bir belirsizlik endişesiyle karşı karşıya bırakır. Mekan anlamında köksüz olan göçebe, bir bakıma doğanın ve belirsizlik endişesinin tutsağıdır. Varlığını mekanda gerçekleştiremeyen göçebe, mekanla iğreti ilişkisinden kaynaklanan sorunları aşmak, varlığını sabitleyebilmek için bazı yollara, savunma düzeneklerine başvurur. Göçebelerin yaşantılarında görülen birçok çelişkili tutumun altında aslında mekanla iğreti ilişki yatar. Göçebe bir yandan mekanla iğreti ilişkisini sürdürürken bir yandan da onu aşmaya çalışır. Göçebelik üstüne düşünen kimi yazarlar, Ercil Asun, 1992, sayfa 176, göçebeliğin göç yolda düzülür anlayışı nedeniyle genel yaşamda bir plansızlık doğurduğundan söz ederken, bazılarının da bozkır kültüründe insanların düzene çok önem vermelerinden bahsetmelerinin ve hatta bu saplantılı, obsesif, düzen merakının Türk dilinin ana niteliğini verdiğini söyleyecek kadar ileri gitmelerinin nedeni budur. Rokes, 2007, sayfa 27, sayfa 37. Türklerin zihniyetlerini Türkçenin temel özelliklerinde aramaya çalışır. Ona göre Türkçe de, Türk de tutucudur. Kesinlik, düzenlilik, kuralcılık, uyum ve denge arayışı içindedir. Bize göre ise Türklerin ve Türkçenin tutuculuğu, göçebenin mekanla iğreti ilişkisinden kaynaklanmakta, göçebe varoluşsal belirsizliği bu sayede yenmeye çalışmaktadır. Türk'ün mekanla iğreti ilişkiye karşı başvurduğu yollardan birincisi, zaten içinde yaşamakta olduğu sözlü kültür evrenine dalmaktır. Söze sığınmak, varoluşunu sözde gerçekleştirmek, sürekli hareket halinde olmanın gerilimini kalıp ifade ve vecizelerle sözü sabitleyerek, sınırlandırarak aşmaya çalışmak, göçebenin iğretiliğe karşı hemen yanı başında buluverdiği ana yoldur. Göçebelerde muhkem olanın mekan değil söz olması nedeniyle yerleşiklerin kendilerine görkemli yapılar inşa ederek yaptığını onlar da sözün görkemine yaslanarak yapmaya çalışırlar. Göçebenin sözde bu kadar ne bulduğunu daha sonra ayrıntılarıyla ele alacağız.